Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer yaratmanın formülü podcast'ının ev sahibiyim. Kitap kulübümüzün 10. buluşmasında 2013 yılı yapımı Türkçe'ye Aşk adıyla çevrilen Spike Jonze'un yazıp yönettiği, başrollerinde Joaquin Phoenix ve Scarlett Johansson'ın rol aldıkları bir bilim kurgu ve romantik dram olan Her adlı filmi konuştuk. Film yakın bir gelecekte müşterileri için talep üzerine kişisel mektuplar yazan bir şirkette çalışan Theodore Twombly'nin hikayesini anlatıyor. Boşanmanın eşiğinde yalnız yaşayan Theodore, gelişmiş bir yapay zeka işletim sistemi olan Samantha ile beklenmedik bir duygusal bağ kuruyor. Film bu ilişkinin evrimini ve sonuçlarını bize sunuyor. Bu buluşma tam da OpenAI ve Google'ın yeni yapay zeka duyurularının üzerine geldi. Samantha'nın adı bile OpenAI CEO'su çağımızın Oppenheimer'ı diye adlandırılan Sam Altman'ın adına benzerliği tuhaftı doğrusu. Yapay zekanın duygularımıza seslenip seslenemeyeceğini, kendisinin bir duyguya sahip olup olamayacağını konuştuk. Tüm kişisel bilgilerimize öyle ya da böyle ulaşan, daha doğrusu nerelere uzandığını kavrayamadan verdiğimiz izinlerin başımıza neler açabileceğini konuştuk. Şimdiden ne satın alacağımız, nereye tatile gideceğimiz, hangi filmi izleyeceğimiz hakkında bizi yönlendiren makinelerin bizi bypass ederek adımıza aksiyonlar alması durumunda ne hissedeceğimizi paylaştık. Gelecekte yapay zekaya teslim olacağız gibi görünüyor da bunun iyi sonuçlarının ağır basmasını umuyoruz. İnsan olmanın ve kalmanın yeniden tanımlanacağı bir zamandayız. Tarih bugünlere ayrı bir başlık açacak. Ben iyimser olmak istiyorum ama 30 yıl arayla iki dünya savaşı çıkarma başarısı gösteren, üçüncüsünün de ihtimalini de bertaraf edememiş bir ırk hakkında çok da saf olmamak gerektiğini düşünmüyor değilim. Bu bölümde görüşlerine yer verebildiğim arkadaşlarım Banu Özsoy, Özden Bekir Karakaş, Suat Soy, Aydan İrem Sungur, Fatih Yavuz, Belgin Elmas, Meral Kuzu ve Olcay Çat. Şimdi sizi söyleşimizle baş başa bırakıyorum.
Filmde özellikle işte yapay zekanın ve bir işletim sisteminin bir insanın hayatına nasıl girebildiğini net bir şekilde gördüğüm için ve oyuncu da çok iyi olduğu için, başrol oyuncusu bunu bize çok iyi anlattı gerçekten. En çok etkilendiğim birkaç filmden biridir. Yani bunu çok konuşuyoruz değil mi son günlerde, işte yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi? Her şey kilitlenecek mi? O bu bizi yönetecek artık falan diye. Bunlar belki de komplo teorileri, hiçbir zaman olmayacak şeyler ama asıl nasıl ele geçireceğini bu film çok iyi anlatıyor. Çok yalnızlaştığımız bu yüzyılda, insanların yalnız kaldığı bir şekilde bu yüzyılda bizi arkadaşlık ederek asıl en duygusal tarafımızdan bizi yakalayıp o şekilde ele geçiriyor. Filmde bir kişiyi ele geçiriyor. Ama bu çok bir örnek sadece. Bence gerçekten biz bunu yaşayacağız. Ve yaşamaya da başladık. Maalesef öyle bir hale geliyor ki artık uygulamalar, sosyal medya, birçok şey. Onsuz yaşayamaz, işte telefonu elimizden bırakamaz falan oluyoruz. Aslında biz Her filmini yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz şu an. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Maalesef bu duruma geldik. Ben ne yapıyorum? Peki önlem olarak çok kısa bir de onu söyleyeyim. Telefonla iletişimimi, telefonu kullanım saatlerimi minimuma indirmeye çalışıyorum. O ısrarla maksimuma çekmeye çalışıyor. Bunun da çok farkındayım. Yani ciddi bir savaş veriyorum. Çünkü o Her filmini yaşamak istemiyorum. O duruma gelmek istemiyorum. Çocuklarımın da gelmesini istemiyorum. Sürekli onlarla bunları konuşuyoruz. Ama dediğim gibi çok ciddi bir şey gerektiriyor Mete Bey. Bence artık bir efor gerektiriyor. Yani ben bunu olmayacağım. Ben bir işletim sistemine aşık olmayacağım. İşte ben bir bilgisayarla bir arkadaşlık yaşamayacağım vesaire gibi. Bunu sürekli kendimize dikte edip mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü bir yerden çekemezse başka bir yerden çekiyor. Ve bu girdabın içine düşüyoruz hiç farkında olmadan. İşte ben yoga ile nefesle çok ilgilenen biriyim. Allah'tan o farkındalık gelişmiş olduğu için günde kaç saat kullanıyorum, kaç saat neye bakıyorum. Artık böyle bir yere not almaya başladım. Ve onu azaltmaya gayret ediyorum. ne kadar bağımlı olduğunuza dair artık testler var. Yani bir psikoloğa gittiğinizde sizin rahatsızlıklarınıza bakarken o şıklardan biri de artık bağımlılık, yani şey bağımlı, teknoloji bağımlılığı diyeyim genel olarak. Yani bu kadar artık bir rahatsızlık boyutuna vardığına göre bu iş, siz de bunu ara ara kendinizde test etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani
Doğru.
bağımlı mı oldum, yoksa hakikaten sizin dediğiniz gibi faydama kullanıyor muyum? Birkaç saat geçirip kapatıyor muyum? Bunlara bakabiliriz.
Doğru.
Eğer hele de çocuklarda çok büyük risk var Mete Bey. Yani
Kesinlikle.
o kadar açıklar ki, değil mi? Yani bir
Doğru.
de sevgi arayan varlıklar pat diye istediği anda karşısına sevdiği bir şeyler çıkıyor. Onu sevdiğini sanıyor o da. O yüzden
Evet.
özellikle çocukları çok korumalıyız.
Biz aslında bu dünyaya, yapay dünyayı kendi içimizdeyken bir şekilde yaratmaya başlamıştık. Neyle yaratmaya başlamıştık? Telsizlerle arkadaş arıyorduk arkadaş.
Evet.
Orada bir dünya yaratıyorduk. Onların bağımlıları vardı. Orada sevdalar yaşayanlar vardı, aşklar yaşayanlar vardı. Sonra evlere telefonlar girdikten sonra 900'lü hatlar vasıtasıyla o şimdi hani diyoruz ya işte sanal işte cinsel şeyler yaşıyorlar. Şunu. Biz onları yaşadık.
Evet.
Konuşarak hiç görmediğimiz bir şeylerle babalara telefon faturası gelince onun biz fiziki olan kısmını görebiliyorduk. Ama bunları yaşadık. Yapay zekayı yapanlar insanlar. Yapay zekanın geleceği kapasite, varabileceği kapasite, onu yapan insanın varabileceği kapasite. İnsan parayı yarattı, paranın kölesi oldu. Zamanı yarattı, zamanın kölesi oldu. Tanrıyı yarattı, Tanrı'nın kulu oldu. Şimdi yapay zekada aynı korkuyu yaşıyoruz. Biz bunu ortaya koyduk. Bir süre sonra buna bağımlı hale mi geleceğiz? Çünkü insan çok tembel bir yaratıktır. Bir süre sonra her şeyi. Bakın günümüzde şöyle bir. Ya devletleri işte yapay zeka üretse daha iyi olur. İşte ne bileyim işte yolsuzluk olmaz, şu olmaz, bu olmaz. Şöyle olur. İşte maçları hakemler yönetmesin, yapay zeka yönetsin. Daha iyi sonuçlar alınır. VAR'a bile gerek yok. O bir ürün. Ve biz onu nasıl kullanırsak aslında Mete Bey o öyle şekillenecek. Sevdalanacak mı?
Filme baktığımızda ortada yalnız bir karakter var. Hep kadınlarla problemi olan bir adam. İşte annesiyle iletişiminde problemleri var. Hatta bunu yapay zekanın girişindeki arkadaşa programı yüklerken söylemeye çalışacağım ama çok oralı da olmuyor kendisi.
Sevdalanacak.
Yine Catherine'le olan zaten kız arkadaş sorunları var. Sanal karakteri kadın seçiyor. Yine kadınlarla problem. Orada oynadığı bir oyun var. Orada iyi anne oyun diye bir oyun. Çocuklara bir şeyler yediriyor. Hep böyle kadınlarla ilgili problemi olmuş bir adam. Ve yalnızlaşmış bir adam görüyoruz. Bir taraftan da hani mektup yazma işinde hani biz diyoruz ya o kadar dijital şeyler vesaireler hani geçmişe dönük ve zevk aldığı bir işi de yapıyor. El yazısıyla mektup yazıyor. Hani o öyle bir çağa gelmiş ama ondan da zevk alıyor. Biraz hani eskiye de özlemi var. Bunu Catherine üzerinden okuyoruz. Bu el yazısı işinden zevk almasından birçok şeyden de okuyoruz. Hani yeni teknoloji kullanan bir insan olmakla beraber. Tabii yine değişik bir telefon var. Küçük bir not defteri gibi herkesin kullandığı. Mesela filmde araba yok. Herkes metroda biliyorsunuz kulaklığıyla. Çok değişik bir dünya. Böyle bir Apple'ın hani o sade dünyası gibi. Hani bir kalabalık olmayan sadece ilgili şeylerin olduğu bir dünya var gibi. Tabii o programla tanışmasıyla başlıyor. İşte program ilgi sorular soruyor yani o tanıtımda. İşte kimsiniz, ne olabilirsiniz, nereye gidiyorsunuz, orada ne var vesaire gibi. Böyle hani yönetmenin bir varoluşçu tarafı olduğu için filmin bazı yerlerinde hani duyguları kopyalaması noktası var. Hani hep biz diyoruz ya duyguları yapay zeka nasıl anlayacak? Mesela sen nefes alıp veriyorsun diyor. Çünkü nefes alıp veren insanlarla konuştuğu için. Ama orada çok güzel bir şey söylüyor. Hani orada sevgi, kalp, kime ne kadar verebiliriz, sevgiyi ne kadar paylaşabiliriz konularını insan adına hakikaten sorgulatan cümleler var. Diyor ki kalp için doldurabileceğim bir kutu değildir. İşte sevdikçe büyümeye devam eder. İşte ben senin gibi değilim vesaire gibi devam eden. Ama bu seni daha seveceğim anlamına gelmez. Adam da diyor ki bu çok saçma diyor. Hani ya benimsindir ya değilsindir gibi bir şey söylüyor. Yani insanın baktığı noktayla bir yapay zekanın baktığı nokta arasında burada da fark var. Peki eşliliği sanki sanal ortamda yapay zeka olduğunda bu çok eşlilik ya da çok sevgililik bu gayet doğal olacak gibi aslında insanın bazı şeyleri sorgulatıyor. Diğer taraftan da hani filmin finalinde bir ayrılma süreci var. Orada da tabii ben hani şey olarak değerlendiriyorum. Sanki o içinde geçen kitapla alakalı, biliyorsunuz bir fizik kitabı vermişti ona. Bunu anlayamıyorum falan diyordu. Oradan Alan Watts var. O da yine dinler arası konularla ilgili yazmış bir adam. 1970'lerde ölen şu hani onun yapay hiper zekasını yapmışlar. Onunla sohbetlerden o yapay zekaların birbirleriyle olan sohbetlerinden sonra zaten duygularımda bir hani tuhaf şeyler hissediyorum demeye başlıyor yapay zeka. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldi mi? Fiziği, sevgiyi, duyguyu birden fazla binlerce insanla bir araya birleştirdikten sonra bir takım kendi kendine yapay zeka başka doğru yere doğru yönleniyor. Açıkçası hani birçok farklı alanda bu tanımlanıyor ama sanki ben şeye gidiyor gibi hani artık Nirvana'ya mı çıkıyor deriz. Hani tasavvuftaki o sınırsız aşka mı ulaşıyor deriz. Sanki öyle bir dünyaya gidiyor. Hani zamanın olmadı. Çünkü bir kitap okuma sahnesi var. Kelimelerin arasındaki boşlukların kalması vesaire gibi şeyler söyledi. Hani zamandan, mekandan, her şeyden tamamen bağımsız olduğu bir dünyaya doğru hareket ediyor. Sanki hani düz bakarsak işte artık modeli eskidi, yeni model gelecekmiş falan gibi bir algı yaratıyor ama aslında tamamen orada bu yönde bir anlatım yapmaya çalıştığını düşünüyorum ben yönetmenim. Dolayısıyla varmak istediği yere vardı. Belki bu cennet kimisine göre, kimisine göre başka bir şey. Dolayısıyla orada da görüşürüz diyor zaten en sonunda. Öyle bir anlatım yaptığını düşünüyorum filmle ilgili.
Ben de yapay zekayı her gün bir sohbetimiz oluyor. Bir şeyler danışıyorum, bir şeyler istiyorum ve bazen kendimi şey yaparken görüyorum. Bu arada onu motive de edebiliyorsunuz. Bir yerlerde takılırsa çok hoşuma gitmişti. Oya, sevgili Oya eğitiminde söylemişti. Benzer bir şeyi yukarıda yaptığını görüyorsam önceki yazışmalarda şey, yapamam diye bir cevap alıyorsam onun dediği gibi şey yapıyorum. Yapabilirsin, hadi dene bir daha falan diyerek tekrar başa döndürüyorsunuz ya da daha evvel çözümlediği bir şeyi örnek vererek yukarıda hani buradaki gibi yaparsan belki bulabilirsin falan gibi yönlendiriyorum. Böyle de olunca sürekli birlikte çalıştığınız bir iş arkadaşı gibi yani hatta yapamadığı bir şey olunca kendimi şöyle cevaplar verirken görüyorum. Çok da üstüne gitme canım ya her şeyi de yapmak durumundaysın. Yani çok yardımcı oldun teşekkür ederim falan diye duygularını kırmadan dönüyorum yani geri bildirim veriyorum. Mutlaka geri bildirim vermeye çalışıyorum yani onu fark ettim. Öyle küt diye biten bir diyalogumuz olmuyor genelde. Teşekkür ederim, iyi günler diyerek neredeyse bitiriyorum. Böyle bir şey olunca da tabii ki bağ da kuruluyor arada. Filme de gelecek olursak Suat Bey'in geldiği noktadayım ben de. Bu arada ilk önce şey diye düşündüm. Böyle çok alternatif finallerim, sonlarım vardı yani böyle mi olacak, şöyle mi olacak diye. Ben de 2 hafta önce izledim. Acaba dedim bizim kahramanımız beyefendi mi bir eski sürüm acaba yani farklı farklı kişiler çalışıyordu o alanda çünkü yaptığı iş de normal bir iş değil yani aslında insanlara yani onların hayatıyla ilgili duygusal tarafın yaratıcısı yani ha ben ChatGPT'ye sormuşum buna nasıl bir mail atabilirim diye onu atmış ha ben babaanneme mektup yazacağım. Ne yazmalıyım demişim ve onu yazmış gibi bir şey aslında. Ama öyle bir yere gitmedi. Onun dışında zaten gerçek hayattaki sevgilisinden, eşinden ayrılmış, terk edilmiş bir adamın yapay zeka tarafından da terk edilişinin hazin hikayesiydi bir yandan benim için, buruktu. Ama şeyi hissettim ben de, daha çok tasavvuf dedi Suat Hoca. Ben de aslında şey diyecektim. Ezoterik öğretilerde diyecektim. Çünkü baştan şey sorusuyla da başlıyor. Aynı veri tabanı ama işte kadın mı olmasını istersin, erkek mi olmasını istersin? O çok küçük bir teferruat. Tıpkı şey gibi hani ruhun cinsiyeti yoktur. Aslında görüşeceğin kişi aynı kişi olacak. sen sana ne suretle gelmesini istersin gibi bir soru bu. Aslında kökünde aynı şey. Ve sonra böyle adım adım o gelişmeleri izlemek. Hani var ya bir sürü teorimiz her şeyin kötü olacağına ve dertlerinin bizi bitirmek olacağına yönelik olan şey. Ama aslında gerçeğe çok yakındı bence. Yani bizi kolayca çözüm deyip bize doyduktan sonra aslında orada bir şey yani insanı kamil gibi onun sessizliği gibi yani denir ya olduktan sonra yani o insan konuşmaz zaten çünkü konuşacağı bir şey yok aslında benimle. Yani tam olarak böyle olur dedim o kısma. Şey sorusu sonra filmle ilgili yorumlar okumuştum. Senden bir şey isteyebilir miyim diye soruyor beyefendi. İsteyebilirsin diyor. Şey benim için bir şey yapar mısın diyor. Yapabilirim diyor. Tamam yaptın zaten diyor. Orada işte ilişkilerle ilgili bir şeyi, bağlarla ilgili bir şeyi çözümlüyor. Ondan sonra artık kişilerden alacağı hiçbir şey kalmayınca eski bilgelere dönüyor ve işte varoluşla ilgili yani felsefe yapıyor. Felsefe üstüne çalışıyor. O garibim adamcağız bir bölüm okutamadığı kitabı aslında çoktan özümsüyor, anlıyor, kavrıyor ve en son artık hatta yine dediğim gibi bu ezoterik öğretilerde olan hani bir sonraki versiyonlar, insanların evrimi ve artık bedensizlik, bir beden formunda var olmamak vesaire gibi şeyleri de gördüm filmde. Benim için çok keyifliydi. Sohbet de aynı şekilde devam ediyor. Çok teşekkürler.
Harika bir film. Çünkü karakter çok bir tuhaf bir karakter aslında. Çok sakin, sessiz. Zaten oradaki kadın da söylüyordu tuhaf olduğunu. Ve şey çok ilginç. Yani o kendi iç dünyasıyla kurabildiği, yani duygularını hissedebilme şeyi, yani farkındalığı. Sanki bu her geçen nesilde daha da artıyor gibi. Yani hani dünyadaki oluşturduğumuz bilgi miktarı arttıkça, eğitim sistemlerimiz geliştikçe ve refah yükseldikçe iç dünyamızla daha doğru bir iletişim kuruyor gibiyiz. Yani hani bazı şeylerin sıkıntısını daha az çektikçe. Karakter de böyle çok duygularını çok net tanımlayabilen, böyle neyin ne için sevdiğini çok iyi gösterebilen bir karakterdi. Mesela şey, hani beni çok iyi anlıyor'nun yanında bir de şey de diyordu, yani işte mesela yeni bir gözle dünyayı keşfediyor olması, bunun gibi bir şey söyledi galiba. Yani bu çok heyecan verici. Bunu unutmuşum ben. Hani yeni bir şekilde dünyayı keşfediyor olmak. Ondan dolayı da çok sevmiştim. Bu tarz ince ayrıntılar çok güzeldi. Şey çok güzeldi filmde. Eşinden ayrılırken işte ona işte bir operation sistemle işte sevgili olduğundan bahsediyor. Kadın böyle tiksiniyormuş gibi bakıyor. Sonra hemen sonraki sahnede işte bir arkadaşı, iş yerinden arkadaşı ve onun sevgilisiyle bir dışarı çıkalım falan diyorlar. Bu ilk başta böyle bir ufak bir tedirginlik yaşıyor söylerken. Onu vermişler sanki, ben öyle hissettim. Sonra söylüyor ama o işletim sistemi gibi. Sonra adam da cool diyor yani. Güzel yani, hiç o kadar umursamıyor ki bunu. O karakterlerin hani... Biz bazen işte bir tavırla karşılaştığımız zaman herkes de o önyargı olacağını düşünüyoruz ama gelecekte böyle bilgisayarla, bir işletim sistemiyle sevgili olmak da pek çoklar için çok normal karşılanabilir herhalde.
Gerçekten çok büyük tesadüf oldu. Biz dün akşam doktora dersinde bunu konuştuk. Yani bunu aslında uzun zamandır konuşuyoruz ama ChatGPT işte 4o'nun çıkışını konuştuk. Ben de sabah o tanıtım videosunu izledim ve inanılmaz etkileyici. Yani etkilenmemek mümkün değil. Benim bir yazılımcı arkadaşım var. Onunla yaptığımız en büyük tartışma şeydi. Ama duyguları yok. Ama işte insanların duyguları var tartışması idi. İşte o her şeyi biliyor, her şeyi bizden hızlı düşünüyor, bağlantıları kuruyor, bilgiyi önümüze sunuyor, derliyor, topluyor. Ama ben diyordum ki ama duyguları yok. Şimdi artık duyguları da var. Yani böyle bir yandan sevineyim mi, üzüleyim mi, yıkılayım mı? Ben de karışık duygular içindeyim. Çok etkileyici bir ürün çıkartmışlar. Şimdi ben yine eğitim açısından bakıyorum tabii. Eğitim dünyası için müthiş bir buluş bu. Özellikle de dil eğitimi için gerçekten inanılmaz fırsatlar sağlıyor. Biz doktora dersinde geçen dönem başında yani Eylül'de işte Current Issues in ENT diye bir doktora dersim var. Orada güncel gelişmelerden bahsederken işte teknolojiden bahsetmemek, yapay zekadan bahsetmemek, ChatGPT'den bahsetmemek mümkün değil. Orada bir çalışma yapmaya karar vermiştik öğrencilerle. İşte bunun kullanım alanlarını bulalım. Öğretmenler sınıflarında nerelerde kullanıyorlar, ne kadar farkındaları bulalım, bir guideline çıkaralım diye. Ama o kadar hızlı, baş döndürücü bir hızla gelişiyor ki biz yetişemedik. Yani etik kurulda izin alalım, onu yapalım, bunu yapalım diyene kadar, yani insanların sistemi, teknolojinin sistemi kadar hızlı işlemiyor. Bürokrasi
Evet.
O kadar hızlı işlemiyor maalesef.
Evet.
İşte bugün geldiğimiz noktada artık bizim o yapacağımız çalışma o planladığımız şekliyle çok anlamlı kalmadı. Ama hala eğitim dünyası buna çok yakın değil. Yani hala çocuklar bunu nasıl kullanmaları gerektiğini bilmiyorlar. Orada inanılmaz bir imkan var, fırsat var. Hocalar olarak da bunu bu konuda yönlendirmemiz gerekiyor. İşte orada etik değerler var, üzerinde durmamız gereken. Onlar hakkında hala gerçekten çok bilinmeyenler var. Yani eğitime bunu en doğru nasıl entegre edebileceğimiz konusunda bilinmeyenler var. Şimdi tezat gibi görünen, şimdi bu dönemki dersinde de psikoloji ile ilgili konuşuyoruz. İşte well-being konuşuyoruz. Öğretmenin iyi oluş halini, öğrencinin iyi oluş halini konuşuyoruz. Şimdi bir yanda baş döndürücü şekilde gelişen teknoloji var. Bir yanda da işte o psikolojik durumumuzun sağlamlığını koruyup, onu geliştirip eğitime bunu yansıtabilmemiz var. Bu ikisini birleştirebildiğimiz zaman sanırım biz doğru modelle hayatımıza devam edebileceğiz. Şu an yaptığımız şeylerin pek çoğu, sınıfta yaptıklarımızın pek çoğu o kadar anlamsız kaldı ki zaten kalmıştı. Ama bugün bu sabah izlediğim video ile iyice daha da kaldı.
Ben 47. dakikada filmin duyarlılığa ilişkin bir tespiti vardı. Emmy olabilir, çok emin değilim kimin söylediğini ama diyordu ki senin kadınsal özelliklerin çok fazla. O yüzden senin duyarlı olduğunu düşünüyorum diyordu. Demek ki kadınlara bir duyarlılık vasfı artık tüm dünyada kabul edilmiş bir gerçek. Gerçek hisleri kaldıramamana, gerçek bir ilişki için güçlü olmamana üzülüyorum demişti eşi, Theodore'un eşi. Gerçekten biz şu anda da böyleyiz galiba ki hep böyle sanal ilişkilerin içerisindeyiz. Arkadaşımız hasta oluyor, ona eskiden derdik ya bir tas çorba yapıp götürelim. Ama şimdi sadece WhatsApp mesajlarıyla geçmiş olsun ya da bir emoji göndermek. Ona arayıp gerçek anlamda sesini duymaya bile tırnak içinde söylüyorum bunu vaktimiz yok. Hatrını sormak yerine işte sanal ilişki kuruyoruz diyelim genel olarak. Ben en çok nerede endişelendim biliyor musunuz yapay zekanın geleceği için? Samantha bir kadına bir mail atmış ve biliyorsunuz bir cinsel deneyim yaşamak istiyorum ve senin vücudunda bunu yaşamak istiyorum diye mail atmış ve kabul ettirmiş. Ve bunu Theodore'a sormadan yaptı, onun iznini almadan yaptı. Şimdi kendimi onun yerine koydum. Düşünebiliyor musunuz? Ben bir yapay zeka ile sohbet ediyorum, böyle bir ilişki içerisindeyim. Ama bu yapay zeka benim mail adresimdeki insanlara mail adresinde olmaya da bilir, o mail adresindeydi demiyorum ama öyle bir şey de yapabilir ve yarın öbür gün şunu da yapabilir. Benim potansiyel ilişkilerime mesaj atıp biz onunla çıkıyoruz biliyor musunuz dedikodusu da yapabilir. Daha sonrasında bana şantaj yapabilir. Çünkü her şeyinizi emanet ediyorsunuz belli bir noktada yapay zekaya ki şu anda da öyle değil mi? Cep telefonumuz aslında tam bir kara kutumuz. Ve o kara kutuda neler var neler? Yapay zeka ile ilişkimiz samimileştikçe o yapay zekanın bunu nerelere götürebileceği, yapay zekayı eline alan kişinin bize neler yapabileceğini tahmin bile edemiyorum. Şifrelerimizden tutun da tüm konuşmalarımıza. O yüzden o filmde korktum biliyor musunuz? Bugüne kadar yapay zekadan korkmuyordum. Mail attığını duyunca korktum. Biraz duygular çözümlenebilir mi? Duyguları çözümleyebilir mi kısmı ile ilgili bir şey eklemek istiyorum. Yine filmde aslında insanın basit bir canlı yani. Çok rahatlıkla çözebilir bir canlı olduğuna da atıf var. Yani seninle ilgili bilgileri alırken çok basit bir şey soruyor. Annenle ilişkin nasıldı diyerek tamamen sana yaklaşımını belirliyor. Yani onun altında çok çok senden sonra çıkan binlerce belki varyasyon var. Ve hepsini hesaplayarak tek bir soruyla ve gerçekten de bağ kurabileceği bir iletişim dili kuruyor. Mesela en belirgin özelliği ne? Onun hayatına karşı çok domine hareketler yapıyor ve neredeyse çekip çeviriyor. Yani ne demek yazılarını derleyip bir editörle görüşüp, mailleşip onun adına. Yani hiçbir zaman yapmaya cesaret bulamayacak. Ya korktuğu şeyi bilerek o eksikliği gideriyor. Bir de Barış Özcan'ın bir videosunda vardı, izlemiştim. Biri gençken kafasına bir darbe alıyor, ondan sonra hayatı değişiyor. Başarısız diyen, vasat denilebilecek bir öğrenciyken her şeyin matematiksel formülizasyonunu görüyor. Ama her şeyin. Sanıyorum finali de şöyle bitiyordu hikayenin. Yıllar sonra bu saldırıyı yapan gençle, ki onun da hayatı farklı bir yönde değişmiş, karşılaşıyor ve sonra ne deneyimlediğini sorduklarında sanıyorum böyle bitiyordu. Ya sevginin ya da tam benim hatırladığım gibi ise pişmanlığın ya da affetmenin matematiksel formülasyonunu gördüğünü söylüyor. Zaten bu alanda da matematik alanında da çok başarılı olmuş bir isim kendisi. Yani aslında çözülemez değiliz bence ama bunu birebir yani bir Aydan hayatında bir Mete hayatında çözümlemek çok zor. Çünkü yani en ilişkiler ve duygular anlamında bakarsak deneyimimiz biricik. En yakınında olduğumuz insan sayısı çok az ama hepimizin en yakını olabilecek bir toplayıcı, data toplayıcıdan bahsediyorsak o kadar da zor değil gibi geliyor bana.
Yani ben filmi sevdim. Böyle muhteşemdi diyemeyeceğim. Çünkü ben hani aynı gruplarda olduğumuz insanlar bilir. Teknolojiye ve bu yapay zeka olaylarının generative AI konusunda bayağı düşkünüm ve bayağı bayağı takip etmeye çalışıyorum. Ama filmdeki kullanış şekli beni rahatsız etti. Rahatsız etti dedim. Hani duygusal ilişkiler anlamında onu konumlamak benim için okey olmadı. Her anlamda kullanmak böyle hani hayatımızı kolaylaştırmak, işimizi kolaylaştırmak anlamında kullanmaktan gayet keyif alır ve yapay zekayı desteklerken filmde gördüğüm kullanım şekli benim için gerçekten şey not okay bir durumdu diyebilirim. Az önceki muhabbetinizle ilgili olarak beni en çok rahatsız eden şeyi söyleyeyim filmde. O yapay zeka duygularını yani senin aslında açığa vermediğin, normal bir insanla konuşurken gizleyebileceğin, ondan saklayabileceğin şeyleri yapay zekadan saklayamıyorsun. Çünkü sesinden, vurgundan, tonundan her türlü duygu analizini yapabiliyor. Şu anda birçok yapay zeka uygulaması var. Konuşuyorsunuz. Diyor ki işte senin diyor bu konuşman %5 sinir içeriyor, %10 heyecan içeriyor, %1 bilmem kaç ne içeriyor. Düşünsenize bir şey var karşıda ve ne kadar renk vermediğinizi düşünürseniz düşünün. Sizin bu analizinizi yapabiliyor. Yani bir nevi içinizi görüyor ve bence bu rahatsız edici bir şey. Yani benim açımdan öyle. Ben çok hoşlanmam. Hadi terapiste açıyoruz da bir yapay zeka ya da işte duygusal ilişki yaşayacağım birisine o kadar açık olmak benim için birazcık sıkıntılı bir durum diyebilirim. Bir de bunun bir sıkıntısı da şu, seni bu kadar iyi anlayıp bu kadar iyi biliyor olması seni manipüle etmesine sebep oluyor. Ve benim hayatta en sevmediğim şey de manipüle edilmektir. Ve bunu ben farkında bile olamadan bana yapacak kadar beni tanıma imkanı olacak. Zaten ona aşık olmasının ve sevmesinin sebebi de bence bu. Çünkü biz genelde hep şöyle denir, az önceki sorunuzun da belki cevabıdır. Kendin olabildiğin, kendini tamamen kendin gibi hissedebildiğin kişilerin yanında, hani onlara aşık olursun, onlarla güzel bir ilişki yaşayabilirsin, böyle bir söylem vardır. Şimdi burada da aslında kendini ifade etmek istemesen bile aslında kendini karşı taraf tam olarak anlayıp sana ona göre davrandığı için oradaki bütün o isteğin, arzun ya da ne diyeyim ihtiyaç diyeyim istek arzudan öte biz bile belki farkında olmadığımız ihtiyaçlarımızı bilen ve bunu karşılayan çok güçlü ve birçok veriye belki kolektif bilince sahip bir şeyden bahsediyoruz. Kolektif bilinç demeyeyim de zeka diyeyim, bir yapay zekadan bahsediyoruz. Bu anlamda manipülatif olarak bence çok tehlikeli bir noktaya gidebilir. Ve birçok istemediğimiz şeyi de bize yaptırabilir bunu kullanarak. Burada böyle biraz tehlikeli bir boyutu olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Bu podcast'te değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum kitap ve sinema kulübüne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz dijital akıl kulübüne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği derya toplumumuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için açıklamalarda linkini bulacağınız Patreon sayfamı veya meteyurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. İş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise info@meteyurtsever.com'a mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınıza paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.